Ayrım 8.
Orta Doğu'yu savunmanın mantığı ABD'nin çıkarlarını güvenceye almaktır. Ve bu politika geçmişte Sovyet yayılmacılığını önleme gürültüsüyle perdelenen asıl amacın geçmişte bugün ve gelecekte günümüzde Basra Körfezi'ni güvenceye almak amacına göre geliştirilmektedir. Makki açıkça söylemiyor ama uygulamada Türkiye bu kez çekiç güçe güç katarak aracı olmayı sürdürmektedir. Son Körfez bunalımı ve Irak Savaşı, ABD'nin bölgede kendinden başka hiçbir ülkenin dünyanın en önemli stratejik bölgesinde at oynatmasına izin vermeyeceğinin göstergesidir. ABD bölgede kendisince sağlanan istikrarı sürdürme kararındadır. Yani Orta Doğu'daki yapay sınırları, Orta Çağ kalıntısı şeyhlik, emirlik ve krallıkları desteklemekte, bu ülkelerdeki sosyal uyanışı, baştaki bu çağ dışı sistemlerle önlemektedir. Şöyle bir soruya verilecek yanıt, ABD'nin gerçek yüzünün görülmesine yardımcı olur. Acaba 2. Dünya Savaşı sonrası, savaşın yorgunluğu ve Avrupa'daki peykleri nedeniyle başı dertte olan Sovyetler, Türkiye ve İran'ı aşıp Orta Doğu'ya Basra Körfezi'ne iner miydi? Bu soruyu ileride yanıt arayacağız ama 1945-1947 yıllarında Türkiye'nin Sovyetlerin Boğazlar ve Doğu Anadolu'ya yönelik istemlerini tek başına karşıladığı ve bu arada Sovyetlerin İran'daki birliklerini çektiği düşünülürse böyle bir olasılığın gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ve o 2 yıl 1945-47 göstermiştir ki bir ulus ancak kendi öz varlığına güvenerek tehlikeleri göğüsler. Eğer biz bölgenin özelliği ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir anlayışla tarafsız kalabilseydik, emperyalizmin Orta Doğu politikasından denge öğesi olurduk. Carrington'ın sözlerini anımsayalım. Tarafsız bir Türkiye diyordu. NATO eski genel sekreteri savunma durumumuzda, dış politikamızda gerçekten büyük zorluklara iter, stratejimizin inandırıcılığını zayıflatırdı. Bu gerçek görülebilse ve ona göre politikalar oluşturulabilseydi, bugünkü zorluklarla karşılaşılmayabilirdi. Biz yine Makkiye'ye kulak verelim. Sovyetler Türkiye ile sürdürdükleri sınır savaşının bir parçası olarak kara kuvvetlerini de Türkiye'ye doğru sürmüş, ayrıca Türk kıyılarının 45 mil maçında deniz manevralarına başlamıştı. Türkler Sovyet baskısı karşısında kaya gibi dikildiler. Montreux Anlaşması'nın gereklerini yerine getirdiklerini, anlaşmanın şartlarını zaman zaman fanatizme varan bir tutkuyla uyduklarını, Türk çıkarlarını bile ikinci plana ittiklerini söyleyerek direndiler. Ankara ayrıca ulusal açıdan Sovyet önerisi Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ve güvenliğiyle tutarlı değildir ve bu haklar sınırlandırılamaz dedi. Bu değerlendirmenin gösterdiği gerçek, 2. Dünya Savaşı sonrası bizim Sovyet tehdidi ile baş başa bırakıldığımızdır. Makki, bizim o zaman gerçek bir ulusal bilinçle tehlikeye göğüslediğimizin anlaşıldığını söylüyor. Truman doktrini mi? İşte o, Orta Doğu'ya ABD emperyalizmin yerleşme pratiklerinin teorisidir. 1957'de Eisenhower, bu pratiği kendi adıyla anılan bir doktrine somutlaştırmış ve kongreye sunduğu bir mesajla, Sovyetlerin Orta Doğu'ya sızmalarının önlenmesi için Orta Doğu'nun denetiminin tam olarak ABD'ye ait olduğunu dünyaya duyurmuştur. Bu mesajında Rockefeller grubunun önayak olduğu dolaylı saldırı teorisine dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Eisenhower ayrıca bu mesajla Orta Doğu ülkelerinden isteyenler için özel yardım programları geliştirildiğini de açıklamış, Doğu Bloğu üyelerinden Orta Doğu'ya yönelik bir karışma, müdahale olursa ABD silahlı kuvvetlerinin kayıtsız kalmayacağını duyurur. Gerçekten 1957'deki Orta Doğu krizinde Kissinger bu krizi kendilerince yollaştırıldığını anılarında açıklıyordu. ABD Lübnan'a asker çıkarmıştır. Lübnan o gün bugün krizden çıkabilmiş, Orta Doğu huzura kavuşabilmiş değildir. Bu gerçeği çekiç gücün ülkemizdeki konuşlanmasına izin verenlerin dikkatine sunarım. Makki Truman doktrinini 23 Ağustos 1946'da ABD kuvvet komutanlarının ortaklaşa alınmış bir kararından çıkılarak ulaşıldığını yazar. ABD kuvvet komutanları Orta Doğu'ya yönelik Sovyet eylemlerini Sovyet de facto, coğrafi politik kontrolünü yayma yolunda hesaplı bir Sovyet politikası olarak nitelendirdiklerini bildirdiler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da en önemli unsur olduğu sonucuna vardılar. ABD'nin Türkiye yardımının ana mantığı artık ortaya çıkmış durumdaydı ve İngiltere ile görüştükten sonra ABD bölgede daha büyük sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu yolunda güvence verdi. Görülüyor ki ABD 1946'da Türkiye'nin kendi çıkarları için önemini kavramış ve yardıma bu amaçla karar vermiştir. Görünürdeki amaç Sovyetlerin Orta Doğu'ya yönelik planlarını önlemek ve Türkiye'yi kullanmaktır. Makki'ye der ki, İngilizler, Orta Doğu politikalarını çapası olarak Türkiye'yi kullanmaya karar verdiler. Bizim için ne aşağılayıcı bir niteleme. İngilizler, çapa olarak ABD araç olarak kullanır. Makkiye'yi okumayı sürdürelim. Kuvvet komutanları Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da Sovyet saldırganlığına doğal bir engel olarak nitelendirirken, Vietnam Savaşı sırasında çok ünlenen domino kuramına benzer bir olaylar dizisini öngörmekteydi. Yani eğer Türkiye Sovyet baskılarına karşı durabilir, Batı'dan direnişine yardımcı olacak ihtiyaçlarını sağlayabilirse, tüm Orta Doğu ülkelerinin de komünizme karşı direnme kararlılıkları daha güçlenecekti. Yok eğer Türkiye barış içindeyken boyun eğerse, tüm Orta Doğu ülkeleri de hızla Sovyet boyunduruğuna girerdi. Raporun son cümlesi de çok çarpıcıydı. Rusya Türkiye'yi barış döneminde emip yutabilirse, bizim Orta Doğu'yu savaşla savunma yeteneğimiz tümüyle yok olur. Dolayısıyla kuvvet komutanları ABD'nin amaçlarını şöyle görüyorlardı. Birincisi Türklerin Sovyet baskısına direnme istek ve yeteneklerini artırmak, ikincisi de Türkiye'nin kendi savunma konusundaki askeri potansiyelini daha iyileştirerek, bu topraklara olabilecek saldırıları durdurma ve geciktirme yeteneğini en üst düzeye çıkarmak. Anlaşılan Türkiye kovay olarak kullanılıyor. Türkiye, ABD'nin çıkarları açısından gerçekten çok önemli, yaşamsal bir konumdadır. Bizim bu gerçeğin bilinciyle, Türkiye-ABD ilişkilerini düzenlememiz ve politikamızı asıl gücün bizde olduğunu düşünerek saptamamız gerekirdi. O zaman Türkiye bugünkü noktaya gelmezdi. Görülüyor ki, emperyalizmin tuzaklarını biz kendi bilgisizliğimiz yüzünden elimizle kurmuşuz. İstikrar bunalım çıkar. Emperyalizmin sözlüğünde istikrarın anlamı ABD'nin çıkarlarının korunmasıdır. Bu arada çıkarı olan bölgede ya da ülkede yönetimin biçimi önemsenmez. İnsan hakları ihlalleri olabilir. Bir ülkede kral olmuş, diktatör olmuş ABD önemsemez. Dahası böyle ülkelerde bir adam elde etmek ve o kanalı toplumu denetlemek daha kolaydır ve ucuza gelir. Yeter ki bunlar ABD'nin çıkarlarına engel olmasın. Ve asıl önemlisi ABD için yıkıcı aşamaya gelmemesi koşuluyla bunalımlar da olmalıdır. Böyle ülkeler arasında düşük seviyeli silahlı çatışmaya kadar uzanan bunalımlar olmalıdır. Bu bunalımlar çözümsüzlüğe götürülür. Böylece ABD o ülkelerin politikalarına etken olur. Dahası işbirlikçi sınıflar eliyle politikalarını yönlendirir. Örneğin 1960'lardan bu yana bir türlü çözülemeyen Kıbrıs sorunu kısa bir süreç içinde çözülebilir miydi? Ya da gerçekçi bir deyimle ABD Kıbrıs bunalımının hemen çözümünü istiyor mu? Bu soruyu yıllardır oynanan oyunun kurallarına ve sonuçlarına bakarak hayır diye yanıtlıyoruz. Kıbrıs bunalımı ABD istemeden çözümlenemez ve ABD bunalımın sürmesini, sürdürülmesini istemektedir. Bir an için sorunun çözümlendiğini varsayalım. Kıbrıs bunalımı çözümlense ve Kıbrıs'ta iki toplumun barış içinde yaşamasını sağlayan bir düzen kurulsa ve ayrıca Türk-Yunan anlaşmazlığı da giderilse, Orta Doğu'da ABD'nin hakemliğine gerek kalmayacaktır. Rockefeller'ın Eisenhower'a yazdığı mektubu incelerken göreceğimiz gibi, Türkiye'nin gelişmesi onun bağımsızlık eğilimini artırır. ABD bunu ister mi? Elbet istemez. Çünkü böyle bir Türkiye gelişme yolunda attığı adımlar, bağımsız bir dış siyasa ve artan gücüyle Orta Doğu'da üstünlüğü elde etmenin yollarını arayacaktır. Türkiye Orta Doğu'da bir güç olacaktır ve bu sonuç emperyalizmin çıkarları için tehlikelidir. Oysa ki Orta Doğu, McNamara'nın 1967'de vurguladığı gibi ABD için yaşamsal önemdedir. McNamara bir meclis komitesinde Orta Doğu, Türkiye, Yunanistan ve İran'ın ABD için önemini şu sözlerle anlatır. Yakın ve Orta Doğu, Birleşik Devletler açısından taşıdığı stratejik önemi devam ettirmektedir. Çünkü bu bölge siyasi, askeri, ekonomik çıkarların birleştiği kavşaktır ve çünkü Orta Doğu petrolü, Batı için hayati önem taşımaktadır. Bundan ötürü bu bölgenin istikrarlı ve sürekli bir kalkınma içinde olmasında bizim çok büyük çıkarımız vardır. Bunun gerçek anlamı bu ülkeler ancak ABD'nin çıkarları gereği ve o kadar kalkınabilirler. Notumuz. McNamara şöyle sürdürüyor. Yunanistan, Türkiye ve İran ile olan ittifak ilişkilerimizi devam ettirmekte de büyük çıkarlarımız vardır. Zira bu üç ülke Sovyetler Birliği, sıcak deniz limanları ve Orta Doğu'nun petrol yatakları arasında yer almaktadır. Evet, Orta Doğu emperyalizmi için siyasal, askeri ve ekonomik çıkarların birleştiği kavşaktır. O nedenle Orta Doğu'da sorunlarını çözümlemiş, anti-emperyalist bir savaştan sonra kurulduğu için emperyalizme karşı bir odak olan güçlü bir Türkiye, emperyalizm için elbet göz ardı edilebilecek bir tehlikedir. Carrington'a göre tarafsızlığımız bile ABD için tehlikelidir. Böyle bir tehlikeyi daha başlangıçta görmek, gelişmesini önlemek, iç ve dış bunalımlar içinde bırakmak, ABD için, ABD'nin güvenliği ve çıkarları için gereklidir. İçine çırpındığımız bunalımlar ve sorunlara, örneğin Kıbrıs sorununa bir de bu açıdan bakılmalıdır. Bunalım ABD'nin çıkarınadır. Orta Doğu sorunu içinde Türk-Yunan ilişkileri, Arap-İsrail anlaşmazlığı kadar önemlidir ve çözümü bugün koşullar içinde çok güçtür. Orta Doğu'daki bunalım ayrıca bu ülkelerin savaş gereksinimleri dolayısıyla askeri harcamalarını artırmakta, emperyalizme bağımlılık bu yönden de sürmektedir. Örneğin 7 Şubat 1993 günlü Milliyet gazetesindeki şu haber, Körfez bunalımının kimlere neler sağladığını anlatıyor. Körfez Savaşı'ndan sonra Orta Doğu dünyanın en büyük silah deposu. Haberin ayrıntısı şöyle sürüyor. Bahreyn 200 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 1,2 milyar dolar, İsrail 1,3 milyar dolar, Mısır 2,2 milyar dolar, Suriye 2 milyar dolar, Suudi Arabistan 25,6 milyar dolar, Türkiye 6,2 milyar dolar, Umman 594 milyon dolar. Böylece kaynaklarını silaha yatıran bunalım içindeki ülkeler ekonomik kalkınmaya zaman ve para ayıramazlar. Bu ülkeler bir yandan çok uluslu şirketler için pazar olurken öte yandan ham madde kaynaklı etmektedir. Orta Doğu ülkeleri eğer kendi ulusal çıkarları için istikrara ulaşmayı başarırlarsa ki ulaşılması zor bir hedeftir, elbet petrol ve maden kaynaklarını ulusal amaçlar için çalıştıracaklardır. Bu nedenle Orta Doğu ülkelerinin kendileri için istikrara kavuşması önlenir. Çünkü bunalımın sürmesinde emperyalizmin çıkarı bulunmaktadır. Öte yandan az gelişmiş ülkeler emperyalizmin ham madde kaynağı olmak zorundadır. Bu zorunluluğu Eisenhower 1953 yılında şöyle vurgular. Hür halklara sadece asil bir düşünceyle değil, fakat bir zorunluluk gereği bağlı olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir hür halk kendisini ekonomik olarak tecrit ederek sahip olduğu herhangi bir avantajını uzun süre devam ettiremez ya da güvenlik içinde olamaz. Bütün üstünlüğümüze rağmen biz bile çiftliklerimizin ve fabrikalarımızın artık üretimleri için dünya pazarlarına ihtiyaç duymaktayız. Ve bu çiftlikler ve fabrikalar için uzak ülkelerden hayati maddeler ve ürünler getirtmek zorundayız. Barış ticaretinin ortaya çıkardığı bu karşılıklı bağımlılık kendisini savaş zamanında çok daha fazla hissettirmektedir. ABD bu nedenle de dünya egemenliğine soyunmuştur. Çünkü bir başka Amerikalı Washington'ın dış yardım danışmanı Clarence Randbal şöyle der. Zamanla endüstrimizin ya da savunma programımızın acilen ihtiyaç duyacağı belirli bir nadide hammadde yatağının dünyanın neresinde, hangi el atılmamış bölgesinde çıkacağını önceden kim bilebilir? Böyle bir hammadde kaynağını kaçırmamak için dünyaya tümden el koymak gerekir. İşte global politikanın bir başka gerekçesi. Böylece az gelişmiş ülkelerin gelişmeleri de önlenir. Nasıl mı? Adı geçen eserde az gelişmişlik ve kapitalizm ilişkisi şöyle değerlendiriliyor. Az gelişmiş kapitalizmlerin sürekli ve güvenilir hammadde ikmalcileri olarak dünya pazarına entegre olmaları, nadir istisnalarla tekelci kontrol merkezlerine sürekli olarak bağımlı hale gelmeleriyle sonuçlanmaktadır ki, bu tekelci kontrol merkezleri bu bağlılıktan doğan pazar yapısı ile dokunulmazlık ve sağlamlık kazanmışlardır. Kapitalist dünya pazarlarına entegre olunması az gelişmiş ülkeler üzerinde hemen her zaman aynı etkileri yapmaktadır. 1. Bağımsızlık ve kendine güven gerektiren kalkınma yolundan ayrılırlar ya da bu yola hiç girmezler. 2. Ekonomik olarak kendi kendine yeterliliklerini kaybederler ve ihracata bağımlı hale gelirler. 3. Endüstri el yapıları, alıcıların kabul ettikleri fiyatlar üzerinden belirli ürünlerin ihracatının gerektirdiği ihtiyaçlara göre adapte olur ve bu çeşitliliğin ve gelişen ekonomik verimliliğin gerektirdiği kaynak elastikiyetini azaltır. Bu nedenle Orta Doğu bunalımları çözülmemelidir. Bunalımlar ve istikrarsızlık ABD'nin istikrar anlayışı için gereklidir. Teresa Hayter'a göre emperyalizmin yardımı yıkıcı bunalımları geçiştirmek için kullanılır. Bunalımları çözmek için değil. Çünkü bunalımın çözülmesi yeni bir durum ortaya çıkarır. Statüyü değiştirir. Eğer emperyalizmin çıkarı statünün değiştirilmesinde değilse bunalım çözülmez, geçiştirilir. Dahası bunalımlar artırılır. ABD'nin gerektiğinde bunalım politikaları izlediği Kissinger'ın şu itirafı ile saptanmıştır. Kissinger, Orta Doğu'ya değin anılarında der ki, Orta Doğu politikamız Sovyetlerin Mısır'dan kovulmasıydı. Böylece Orta Doğu'da meydana gelen çeşitli bunalımlarda, örneğin Ürdün bunalımında ve Süveyş'teki füze bunalımında, Sovyet nüfuzunun nedenle sınırlı olduğunu gösterebilmek için son derece kışkırtıcı bir tutum izledik. 1973'te her şeyden önce Arap Birleşik Cephesini parçalamaya amaçlıyorduk. Ayrıca Avrupalıların, Japonların bu diplomasiye karışmalarını sağlamayı amaçlıyorduk. Ve tabii Sovyetleri de diplomatik arenanın dışında tutmak istiyorduk. Arayış, Haftalık Dergi, 5-9-1981. Bunun için elbet güç, siyasal, askersel güç gereklidir. Bu gücün siyasal gerçekler gözetilerek kullanılması, gücü kullananı başarılı kırar. Siyasal gerçekçilik, gücün dengeli kullanışı, o gücü kullananın çıkarına göre algılanır ve değerlendirilir. ABD 1990'lara değin dünyaya yön veren süper devletlerden biri olarak Sovyet diplomasisiyle yarış içindeydi. Kendisini etkileyeceği nüfuz alanındaki ülkelerde statükoyu korumak, o ülkelerdeki sosyal devinimleri önlemek ya da denetim altında tutmak istiyordu. Çünkü sosyal değişimin kapitalist sisteme karşı tepkilere neden olacağını biliyordu. Demokrasi, insan hakları ve bunun gibi çağdaş insanın ve toplumun sorunları onun etkisi altındaki ülkelerde sadece konuşulur ama yaşama geçirilmesi geciktirilirdi. Ve ABD, dünyada kendi çıkarını sağlayan statükoyu, kuvvet üstünlüğü yaratarak korumanın yol ve yöntemini geliştirmiştir. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Dan Ickes'in 1951'de kuvvet, güç ve politika ilişkisini şöyle değerlendirir. Kuvvet pozisyonuna göre hareket etmek zorundayız. Bu kuvveti yarattığımız zaman kanaatime göre uluslararası durum hızla değişmeye başlayacaktır. Lepera ise statüko ile kuvvet güç ilişkisini değerlendirirken der ki, bizim dış politikamız bizim tarafımızdan tek yönlü bir siyaset kuvvetine dayanmaktadır. Dünyada statükoyu koruyabilmek için bu siyasetin zorunlu olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle de ABD, düşmanla karşılaşabileceği her noktaya kuvvet yığmak, her noktayı her an denetim altında tutmak ve statükoyu korumak zorundadır. Status quo, statüko politikasının amacı, tarihin belli bir anındaki güçler dağılımının devamını sağlamak ve korumaktır, diyor Hans Morgenthau, Uluslararası Politika adlı eserinde ve sürdürüyor görüşlerini. Bu yönüyle statüko siyasetinin uluslararası politika alanında yüklendiği fonksiyonun, içişleri alanında tutucu bir siyasetin yüklendiği fonksiyon gibi olduğu söylenebilir. Peki, o tarihin belli anı hangi andır, ne zamandır? Morgenthau der ki, çoğu kez bir savaşın sona erdiği ve güçler dağılımının barış anlaşması hükümleri içinde kodifiye edildiği andır. Morgenthau'nun dediği gibi, statükonun saptandığı, tarihin o belli anı, İkinci Dünya Savaşı sonrası Yalta'da yapılan paylaşımın ki Churchill'in anılarından öğrenildiğine göre Roosevelt'le anlaştıktan sonra Stalin'le baş başa saptanan Doğu Avrupa ve Balkanların kaderinin Potsdam'da onaylandığı andır. Dünyayı alt üst eden 6 yıllık savaş bitmiş ve savaşın utku kazanmış yengileri, muzaffer galipleri yeni bir düzen vermek üzere dünyayı aralarında paylaşmışlardır. Bu statikonun bozulması yeni bir dağılmaya değin istenmez. Soğuk Savaş işte bu statünün sürdürülmesini sağlamıştır. İngiltere savaş sonrası eski gücünü kazanamayacağını anlamış ve Orta Doğu'da nüfuz bölgelerini yavaş yavaş ABD'ye terk etmiştir. Türkiye ve Yunanistan ilk önce terk edilen alanlardır. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı başlarında İngilizlerle yapılan anlaşma sonucu İngiliz nüfuz bölgesine girmiş sayılır. Öyle ki Doğan Avcıoğlu'nun yazdığına göre 1973'te açıklanan Churchill'in el yazısı bir belgeden İngiltere Polonya'nın tamamını Rusya'nın nüfuz bölgesi olarak Stalin'e sunar. Romanya'nın %90'ı, Bulgaristan'ın %75'i, Yugoslavya ve Macaristan'ın %50'si Rusya'ya bırakıldığı anlaşılır. Akdeniz'in tamamını kendi alanı olarak ayırmıştır. Buradan çıkarak Churchill'in 1939'dan sonra Türkiye'den kendisini sorumlu tuttuğu anlaşılıyor. Avcıoğlu, Akdeniz'in egemenliğini elinde tutan Churchill'in Türkiye'yi kendi nüfuz alanı içinde saydığı açıktır. Nitekim 1943'te de ABD'ye Türkiye'nin askeri, politik ve ekonomik bakımdan İngiliz nüfuz bölgesi olduğunu kabul ettirmeyi başardığını yazar. Türkiye'nin Truman doktrini ile ABD nüfuz alanına terk edilişi de İngiltere'nin izniyle olmuştur. McGee anılarında yazdığına göre İngiltere Türkiye'ye taşıyamayacağını ABD'yi 1946'da bildirir. Türkiye'nin kaderi bu tarihten sonra ABD'nin elindedir artık. Churchill'in Boğazlar sorunu ile ilgili ikili oyunu Rusya'nın savaş sonrası bu sorunda bizi zorlaması ile sonuçlanır. Paylaşımda Batı nüfus bölgesinde bırakılan Türkiye'nin bu zorlamalar sonucu Truman doktrinine sarılmasının altyapısı mı hazırlandı diye düşünmeden edemiyor insan. Evet, savaş sonrası statü böylece saptanır. Tarihin o anının belirlediği statüyü koruma da onu belirleyenlerin sorumluluğundadır elbet. Onlar da çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle yapmışlardır. Rusya nüfuz alanlarını yalnız ideolojik değil, askersel yöntemlerle de işgal etmiştir. Baş kaldırmalara izin vermemiştir. Macaristan ve Çekoslovakya olayları bunun somut örnekleridir. Batı ne yapmıştır bu işgaller üzerine? Sadece sözde karşı çıkmıştır. Çünkü oralar Sovyetlerin nüfuz bölgesidir. Ya giderek Batı'nın savaş öncesi elinde tuttuğu tüm nüfuz bölgelerini ele geçiren ABD, 40 yıldır süren bu etkinliği nasıl sağlamıştır, statükoyu nasıl korumuştur? Yardım anlaşmalarıyla, karşılıklı işbirliği ve güvenlik anlaşmalarıyla, ikili ve çok yönlü anlaşmalarla elbet.